İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmek için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Faks numaramız 454 56 26. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. İslamiyet nedir? Ahmet Mekki Efendi buyurdu, İslamiyet bütün dinler içinde en üstünüdür elbet. Hak Teâlâ bu dini Cibril-i Emin ile gönderdi ayet ayet Resul-i Emin'ine. Dünya ve ahirette mesud olmaya dair usul ve hükümleri ihtiva etmektedir. İslam'ın içindedir faydalı her şeyler. Hep onun dışındadır her kötülük ve şerler. Önce gelen dinlerin bil cümle hayırları İslam dini içinde bulunurlar ayrı ayrı. Her iyilik ve hayır bu dinin içindedir. Onda kemlik olması imkan haricindedir. İslam'ın haricinde bir menfaat düşünmek, seraptan şerap ummak olur ki muhaldir pek. Dinimiz emreder ki, herkese yardım edin, sakın birbirinizi üzmeyin bir şey için. Allah'ın her emrine gösterin saygı edep, onun mahluklarına şefkatli davranın hep. Kanuna karşı gelmek suçtur İslamiyette. Suç işlememelidir Müslümanlar elbette. Ayırır İslam dini iyi kötü ahlakı. İyi huylu olmaya sevk eder cümle halkı. Gayrimüslimleri de men eder incitmekten. İffet ile hayayı emreder her cihetten. Tam sıhhatli olmayı tavsiye ve emreder. Boş vakit geçirmeyi çok şiddetle men eder. İlme, fenne, tekniğe, her türlü endüstriye verir çok ehemmiyet layık olduğu üzere. Hak Teâlâ bu dini ta kıyamete kadar gelecek nesillerle ilgili alakadar ne kadar değişiklik terakki etse zuhur, hepsini sağlayacak esaslarda kurmuştur. İslam'ın hükümleri bir reçeteye benzer. Onu kim tatbik etse hep yükselir, ilerler. Bugün bir memlekette huzurluysa eğer halk, İslam'ın ahkamına uymaktandır muhakkak. Ve eğer bir toplumda yok ise rahat, huzur, İslam'a sırt çevirmiş olmaktandır. Bu budur. Hak Teâlâ insana hem ruhi hem bedeni refah sağlamak için göndermiştir bu dini. Sadece Allah ile kul arasında değil, fertlerin birbiriyle ayırmadan renk ve dil, hak ve görevlerini tespit ve tanzim eder ve hep ilerlemeyi, yükselmeyi emreder. Bu din, sosyal adalet üstüne kurulmuştur. Dünya, ona uymakla bulur rahat ve huzur. Yalnız Müslümanların rahatlığına değil, herkesin huzuruna olur rehber ve delil. Cihan şumul bir dindir velhasıl İslamiyet, bütün insanlık için odur şeref ve nimet. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Buyurun efendim.
Evet, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Ebu Midyen Mağribi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, fakirliğin kendine has bir nuru vardır ve kişi onu gizlediği müddetçe durur. Açığa vurunca ise kaybolup gider buyuruyor Ebu Midyen Mağribi rahmetullahi teala aleyh.
Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
Selamünaleyküm. Hayırlı günler hocam.
Aleykümselam. Teşekkür ederiz size de efendim. Buyurun.
Hocam sorularım olacaktı. Namazdan sonra imam olunca hocam, namaz kılınırken sonradan geldik veya ikinci rekatta, üçüncü rekatta ilk geldiğimizde Subhaneke okuyacak mıyız? Bir de bilinmiyor hocam. İkinci rekatta geldiğimizde ne yapmamız lazım? Üçte ne yapmamız lazım? Onları bir izah ederseniz çok memnun oluruz hocam.
Peki efendim.
Namazda otururken işaret parmağı şey yapılıyor hocam. Ettevriyatten. Bunun hükmü nedir? Yapmamız gerekiyor mu Hanifi mezhebinde? Onunla ilgili izah ederseniz.
Oldu efendim.
Küfre sebep olan bir iş yapıldığında hocam nasıl şey yapacağız yani? Mesela bir kadın ateist biriyle niyet ettiği an imanı gider buyuruluyor. Yani bu nasıl dönecek yani? Ne yapması lazım? Bir de hocam köyde tarlalarda çalışırken uzaktan geçen, traktörle geçen veya şeyle geçen el kaldırıyor veya korna çalıyor. Bu selam oluyor mu? Selam yerine geçiyor mu? Selamun aleyküm yerine geçer mi? Bir de hocam Mekke'de kadın erkek yan yana namaz kılınıyor diyor. Ben burada arkadaşlara izah ediyorum. Hoparlörde namaz şey, caiz değildir. Yani Mekke'de kadın erkek önlü arkalı yan yana namaz kılıyor. Ona ne diyeceksin diyece. Ben de cevap veremedim. Bununla ilgili bir izahatta bulunursanız çok sevinirim hocam.
Peki Allah efendim. Razı olsun hocam. Amin cümlemizden.
Ben öpüyorum. Sağ olun.
Estağfurullah efendim.
Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
Alo. Selamun aleyküm hocam.
Aleyküm selam efendim. Buyurun.
Hocam ben kaza namazlarıyla ilgili soru soracaktım da.
Tabii.
Günlük namazlarımızdaki sünnetler yerine kaza ediyoruz biz de.
Hı hı.
Hocam cuma namazında nasıl yapacağız bunu?
Peki efendim.
Hocam bir de bir arkadaş vitir namazlarında üçüncü rekatta eli sarıp tekrar bağladığımız zaman kunut dualarını okuyoruz ya.
Evet efendim.
Onu bir türlü öğrenememiş de salli barik okuyormuş. Olur mu ki?
Salli barik okumaz. Rabbena atina okur veyahut da Allahümme gıfirli diye üç defa söyler. Onu izah edeceğiz efendim.
Hocam bir de hadis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Türkler dünyaya iki kere hükmedecek diye bir hadisi var mı ki? Bir de onu soracaktım.
Türkler
dünyaya iki kere hükmedecek.
Evet. İki kere hükmedecek diye bir hadisi var mı diye onu soracaktım.
Peki efendim.
Oldu hocam. Teşekkür ederim. Peki duanızı bekliyoruz inşallah.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim.
Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
İyi günler. Kolay gelsin.
İyi günler efendim. Buyurunuz.
İki tane sorum vardı benim.
Buyurun.
Hocam mesela cemaatle namaz kılarken imam secdeden kalkarken geç davranıyor hocam. Biz ellerimizi bağlamış oluyoruz. İmam geç davranıyor mesela kilosundan dolayı veya biraz ağır hareket ediyor. Ve secdeye giderken de aynı oluyor hocam. Biz alnımızı mesela secdeye koyuyoruz. İmam bizden sonra koyuyor. Böyle namaz kayıyor olur mu acaba?
Peki efendim.
İkinci sorum hocam, bir de mesela cemaatle, genel cemaatteyiz, namaz kılıyoruz önümüzde. İmamlar bile mesela çorap giyiyorlar hocam, altlarında yazılar falan oluyor. Kimisinin mesela ceketinde, tişörtünde falan yazılar var böyle, dikkatimizi çekiyor. Bu da namazı bozar mı acaba?
Peki efendim.
Allah razı olsun hocam.
Aleykümselam. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
Efendim. İlk dinleyicimiz. Biz dedi mesela bu ille camide olmaz, şart değil. Herhangi bir yerde, evde de olabilir, iş yerlerinde de olabilir. Yani yeryüzü bu ümmete mescit olarak kılınmıştır. Yani Müslümanlar namazlarını cemaat halinde kılması teşvik edilmiş. Cemaatle kılınan namazın. Camiler bunun için yapılmış. Cemaatle kılınması için yapılmış. Tabii camilerin başka bir fonksiyonu daha var. Hani bir araya gelmek, birbirlerini görmek, birbirlerine yardım etmek.
Cem olmak, toplanmak.
cemaatte rahmet var, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır buyuruyor. Ama her yerde cemaatte namaz kılınır mı? Kılınır. Evde de kılınır. İş yerinde de kılınır. Dışarıya gidersin, arazide de kılabilirsin. Mesela diyelim ki bir iş yerinde üç kişi beraber oldu, cemaatte namaz kılıyor. Biz de işte işimiz sebebiyle biraz geciktik, baktık ki cemaat var. Kaçıncı rekat olduklarını bilmiyoruz. İlk rekat mı, ikinci rekat mı, üçüncü rekat mı bilmiyoruz. Tabii kılarken anlarız. Bilhassa öğle ve ikindi namazlarında bunu hiç anlayamayız. Çünkü sessiz okunuyor. Ama akşam ya sabah namazlarında olmuş olsa, mesela akşam namazında gittik, ikinci rekat olmasına rağmen sesli okunuyor. Deriz ki ya birdir veya ikidir. Ama mesela gittik akşam namazı, sessiz, ha üçüncü rekatında deriz. Yatsıya gittik, baktık sessiz, ya bu üç ya da dört deriz. Yani birinci, ikinci rekatı kaçırmışız deriz. Şimdi dinleyicimiz dedi ki, yani kaçıncı rekat olursa olsun, imama yetiştiğimiz zaman, cemaate yetiştiğimiz zaman, niyet ettim, Allah rızası için öğle namazın farzını kılmaya uydum, hazır olan imama Allahu Ekber dedim, elim bağladım, ne yapacağım ben? Hemen Sübhaneke okunur. Ancak sesli okunan namazlara yetişmişsek, mesela akşam namazının ikinci rekatında yetişmişsek, imam okuyor, okumayız. Çünkü Sübhaneke okumak sünnet. İmamın kıraatını dinlemek farz. Ama akşamın üçüncü rekatında yetişmişiz, sessiz yine Sübhaneke okuruz. Yani birinci rekatta da yetişsek, ikinci rekatta da, üçüncü rekatta da, dördüncü rekatta da kıyamda yakalasak Sübhaneke'yi hemen okuruz. Ama imam sesli okuyorsa okumayız.
Hanefi mezhebine göre anlatıyoruz.
Evet, Hanefi mezhebine göre anlatıyoruz. Peki, baktık yani akşamın ikinci rekatıymış, yetiştik, okuyamadık zaten. Veya üçüncü rekatına yetiştik, Sübhaneke okuduk, rükû secde yapıldı, imam selam verince biz kalktık. Biz ne yapacağız yine? Tekrar Sübhaneke okuyacağız. Her halükarda. İmamdan ayrıldıktan sonra Sübhaneke, Euz Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sure, rükû secdeleri, kalan rekatlarımızı bu şekilde tamamlayacağız. Demek ki imam sessiz okuyorsa, biz hemen niyet ettim, işte öğle, ikindi, akşam, yatsı veya sabah farzını kılmaya uydum hazır olan imama deyip, sessiz kendi duyacağı sesle okuduğu namazlarda veya rekatlarda Sübhaneke'yi okuyoruz. İmamdan ayrıldıktan sonra tekrar okuyoruz.
Bir de imama diyelim ki işte rükuda yetiştik. Rükuda yetişince o rekat kılınmış olur mu?
Kitaplarda sadece öyle buyuruluyor Mustafa Bey. İmam rükudan kalkmadan önce niyet ettim, akşam namazının farzını kılmaya uydum, hazır olamıyorum imama dedim. Allahu Ekber dedim. Bir defa Subhan Rabbiyel Azim dedim. İmam Semallahu Aleyhi Menham dedi de kalktı. Ben birinci rekat, diyelim ki o da birinci rekattı. Tekrar aynı şekilde bunu telafi edecek miyim? Hayır. Buyuruluyor ki kıyamda veya rükuda imamı yakalarsa o rekatı kılmış sayılır. Rükudan kalktıktan sonra yakalarsa o rekatı imam selam verdikten sonra kılmamış olduğu için tamamlayacak. Hı. Efendim, gelelim dinleyicimizin ikinci bir suali var. Hanefi mezhebine göre soruyorum dedi. Cemaatte bazen camide görüyorum, şehadet parmağını kaldıranlar var. Efendim, Hanefi mezhebinde tahiyyat okurken, kelime-i şehadet söylerken, işaret parmağını kaldırmak sünnettir, mekruhtur, hatta bidattır. Hanefi mezhebinde bir şey sünnettir, mekruhtur, yani bir konu hakkında iki tane kabil varsa, sünnettir, mekruhtur deniyorsa, Hanefi mezhebinde o işi yapmamak evladır. Dolayısıyla Hanefi mezhebindekiler işaret parmağını kaldırmıyorlar. Peki Şafii mezhebindekiler, Şafii mezhebinde sünnettir buyuruluyor. Ama aksi yok. Mekruhtur kavli yok Şafii mezhebinde. Dolayısıyla Şafii mezhebindekilerin kaldırmasında herhangi bir his yok. Ama Hanefi mezhebinde ise kaldırmaması evladır. Peki Hanefi mezhebinde olanların yoğun olduğu bir yerde, yani çoğunluk orada, diyelim Şafii mezhebindeki bir Müslüman dikkat çekiyor. Kaldırmasa bir zararı olur mu? Kendi mezhebine göre olmaz buyuruyor.
Namazına bir zararı olmaz.
Evet, namazına bir zararı olmaz. Hatta bu konuda mesela Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri kendileri Şafii olduğu için mesela İstanbul'daki vaazlarında, sohbetlerinde hani Hanefi mezhebinin yoğun olduğu yerlerde Şafii mezhebinin bazı şeyler, hani sünnet diye, farziye değil ama sünnet müstahap diye bildirdiği şeylerinin yapılmaması yönünde tavsiyeler olmuş. Dikkat çeker, fitneye sebebiyet verir diye. Hatta bir hadise anlatılmıştı. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin neslinden gelen Geylanilerden bir genç anlatmıştı. Abi dedi, babam dedi işte Türkiye'ye geldi. Bunlar Kuzey Irak'talar. Bu kendisi Türkiye'de okumuş. Türkçe gayet iyi biliyor. Babam dedi bilmiyor dedi. Babam buraya gelince İstanbul'a gelmiş dedi. Bu Süleymaniye Camii'nde bir akşam namazı kıldık dedi. Tabii babam gayet rahat dedi. Çünkü Kuzey Irak'ta Şafiler yoğunlukta. Bizim mesela Doğu ve Güneydoğu'da Şafiler yoğunlukta.
Özellikle Güneydoğu'da.
Mesela. Evet.
Diyarbakır, Mardin'de.
Van, Hakkari, o bölgeler. Şafii mezhebindeler. Kuzey Irak da öyle. Oradaki mesela peşmergeler de aynı şekilde. Ehl-i sünnettirler ve Şafii mezhebindeler. Çoğunluk itibariyle. Tabi orada rahat parmağını kaldırdı. Babam dedi gayet rahat bir şekilde dedi. Cemaat dedi parmağını kaldırdı dedi. Selam verdim baktım dedi. Bir tane amca babama dedi hemen gözün hemen dön dedi babama dedi. Başladı anlatmaya niye kaldırıyorsun da falan da peşmekan da falan. Babam Türkçe anlamıyor dedi. Hemen devreye girdim demiş. Babam dedim Türkçe bilmiyor. Yani Kuzey Irak'tan geldi. Şafii'dir kendisi. Şafii mezhebinde bunu kaldırmak sünnettir. Ben uzun uzun anlatayım. Anlattıkça adam da he dedi. Bu yani demiş yani Şafii mezhebinde olduğu için yapması lazım. Tamam demiş. Ondan sonra ben diyor sözümü bitirdikten sonra söyle babana demiş bir daha yapmasın. Anlamış değil mi? Çok iyi anlamış yani. Çok iyi anlamış.
İnsanın gıpta edesi geliyor böyle anlayışa.
Allah Allah. Dolayısıyla efendim Hanefi mezhebindekiler kaldırmaz. Çünkü mekruh kavli var Hanefi mezhebinde. Mekruhla sünnet yan yana geldiği zaman onu yapmamak. Mesela şeyde de var. Cuma namaz özür dilerim. Cuma günü tek olarak oruç tutmak müstahap diyen alimler var. Hanefi alimler var. Ama mekruh diyenler de var. Onun için cuma günü tek olarak oruç tutmamak daha iyi olur kavli tercih edilmiş ve kitaplara da yazılmış. Ama mesela cumartesi günü tek olarak oruç tutmak mekruh diye açıkça bildiriliyor. Başka bir kavil yok. Ama cuma günü iki tane. Onun için mesela bazen dinleyicilerimizden yayın dışında arıyor. Ben diyor bugün diyor cuma hani oruç tuttum. Cumartesi tutacaktım ama tutamadım. Yani günaha girdim mi girmedim. Öbür kavil var çünkü. Öbür kavile göre o kurtarır. Ama şey öyle değil.
Tutabilen cuma cumartesi tutarsa.
Evet veya perşembe cuma.
Perşembe cuma.
Perşembe cuma. Zaten bu önümüzdeki pazar pazartesiye bağlayan gece Aşure gecesi.
Evet.
Pazartesi günü de Muharrem'in 10. günü takvimlere göre. Takvimlere göre pazartesi günü de Muharrem'in 10. günü. Peki hani denirse ki işte hani Zilhicce Hilali o zaman da söylendi ya bir gün kaydı. Tabii o kayınca Muharrem Hilali de kaydı. Mesela oruç tutmak isteyenler pazar günü Muharrem'in 9'u gösteriyor. Takvimlerde. 9-10 veya 10-11 deniyor. Onun için bizim mesela şeyimiz pazartesi salı tutmaları. Çünkü bir gün kayarsa isabet etme şansı daha yüksek olur. Yok efendim ben pazar pazartesi salı 3 gün tutacağım. Aliyle ala olur. Yani hangi bir mahsuru da söz konusu değil efendim.
Şeyin Muharrem'in hilali şöyle bir şey yazıyor takvimde. Türkiye saatiyle 16.50'de ilk defa Hint Okyanusu'nun ortalarından itibaren görülmeye başlayacaktır diyor. İhtimal var mıydı acaba?
Yapılan rasatlarda şey yapılmamış.
Görülmemiş.
Görülmemiş. Hı. Yapılan rasatlarda görülmemiş.
İstanbul kapalıydı çünkü.
Yok sadece Türkiye'de değil. Diğer ülkelerde de hani bazıları şeyi Hicri yeni yılı bir gün kaydırmış. Şeyi de Aşure gününde bir gün kaydırmış. Onun bir şeyi yok. Hani duyan biz bu meseleyi duyduğumuz ve bildiğimiz için dinleyicilerimizle de paylaşıyoruz. Ha uyar uymaz o kendi tercihlerdir. O ayrı bir mesele. Hesapla bulunan gün takvimde yazılan gündür.
Evet. Aşure günü pazartesi günü.
Pazartesi günüdür. Ama oruç tutacaksa pazartesi salı tutarsa
garanti olur.
Garanti
Aşure
olur.
Gününde ha. Tutmuş olur.
İhtiyatlı yaklaşır. Şimdi Müslüman kendi kavuştuğu şeyi Müslüman kardeşlerinin de aynı şekilde kavuşmasını arzu etmesi lazım. Biz bu bilgiyi aynı şekilde biliyorsak diğer Müslümanların da aynı şekilde buna kavuşmasını arzu ediyoruz. Bunun için de naklediyoruz bildiklerimizi. Ha kabul eden eder, etmeyen etmez. O da bizi ilgilendirmez. Yarın mahşer günü. Ya biliyordunuz da niye sakladınız kendinize? Bize de duyursaydınız biz de ittiba ederdik. Mesela Ramazan-ı Şerif'te söylüyoruz. Kurban'da söylüyoruz. Niye söylüyoruz? Zayi olmasın, orucu zayi olmasın, kurbanı zayi olmasın,
haccı zayi olmasın.
Bunları o kadar emek veriyor, oraya gidiyor, bir sürü meşakkati oluyor falan. Niye zayi olsun? Bildiğimiz bilgiler varsa, hiç olmasa o da ihtiyatla hareket eder. O ihtiyat sebebiyle de gönlü rahat eder. Acaba oldu muydu, olmadı mıydı? karışır durur. Mesela şimdi hacca gitti. Ertesi gün dedi ki tamam dedi ya ihtiyatla hareket ettim. Bir daha dedi Arafat'a çıktı. Ne kaybı olur? Ha bir kaybı olur. Ne olur? 50-100 riyal araba parası vermişti. O kadar. Ha biraz da zor olmuştur. Maşakkatli olmuştur. Bu kadar. Ama gönlü rahat.
O da kayıp sayılmaz artık böyle.
Tabii. Yani. O da kayıp sayılmaz. Gönlü rahat. Gözünün hocam, içine bakıyorsun. Peki.
Hay hay. Bölümde devam edelim. Hay hay.
Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kaptanın işine karışılmaz. Eğer bir işin, bir hizmetin başlangıcı ve devamı üzüntüsüz ve çilesiz ise, onun yıkılması kolay olur. Bir iş de çile içinde devam ediyorsa, ömrü çok uzun olur. En güzel örnek dinimiz İslamiyet'tir. Peygamber Efendimiz, benim çektiğimi hiçbir peygamber çekmedi buyuruyor. Onun getirdiği İslamiyet de kıyamete kadar devam edecektir. Dine hizmette başarının sırrı, bu işini kendine dert edinmektir. Dertsiz insandan hayır beklenmez. Hizmet aşkının ateşi alevlenip, hem kendini hem de etrafını yakmalıdır. İşini kendine dert edinmeyen kimselerden lider olamaz. Birlik ve beraberlik içinde olmalı. Bizim dinimizde bir el kalkar, bir el iner, ikinci bir el kalkmaz. Yani emirin dediği olur. Emir istişare eder ama son kararı yine o verir, ikinci bir lider olmaz. Dine yapılan hizmetin sorumlusu bu büyüklerdir. İcra başı onlardır. İyisi de kötüsü de, hayrı da, sevabı da onlara aittir. Bize düşen, görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktır. Bir kişi söyler, ötekiler de bunu uygular. Başarı ancak böyle gerçekleşir. Bizim vazifemiz, yeni şeyler bulmak değil, büyüklerin emirlerini uygulamak için elimizden geleni yapmaktır. Büyük bir zata başarısının sebebi sorulunca, işimi hep iş bilmeyenlerle yapıyorum cevabını verir. Soran kimse şaşırınca, işi bilen danışmayı düşünmez, kendi bilgisine güvenir, aklına göre karar verir, yanlış iş yapar. Bilmeyense her şeyi danışır, danışınca da yanlış yapmamış olur, der. Eğer enerji gelmezse motor çalışmaz. Hizmetlerde de büyüklerin himmeti gelmezse bu işler yürümez. Onun için yaptığımız hizmetler yürüyorsa kendimizden bilmemeliyiz. Büyüklerin dine hizmet için uğraştığı işlerden, ticaretten, zerre kadar şahsi menfaatleri olsaydı, hiç kimse onları sevmezdi. İşin başındakinin niyeti ve parayı sarf ettiği yer önemlidir. Çünkü koca gemide o kadar çalışan olmasına rağmen, sonunda gemi kaptanın dediği yere gider. Gemilerde tek yetkili kaptandır. Gemi karadan idare edilmez sözü çok önemlidir. Bunun için bu büyükler her zaman işinin başında olmuşlardır. Bir işin ciddiyeti ancak o işi yapanların ciddiyetine bağlıdır. Yaptığımız iş ne kadar ciddi olursa olsun, eğer biz ciddi olamazsak o iş yine askıda kalır. Eksik, bozuk başlanan bir işin sonucu da eksik ve bozuk olur. Bir hizmet vermek üzerine kurulmuşsa hiç korkmamalı. Ama almak üzerine kurulmuşsa, araya menfaat girmişse, orada mutlaka çekişme olur ve orada kirli işler döner. Bir emirin yardımcıları, danışmanları ne kadar güçlüyse ve orada istişare ne kadar ihlasla, menfaatten uzak ve hizmete dayalı şekilde yapılırsa, başarı da o nispette güzel, sıkıntısız ve üzüntüsüz olur. Hazreti Ali'ye ilk iki halife zamanında olmayıp da, Hazreti Osman'ın ve sizin zamanınızda karışıklığın çok olmasının sebebi nedir diye sorarlar. O da, onların danışmanları bizdik, bizim danışmanlarımızsa sizsiniz der. Danışmanlar ne kadar çok sıkıntı verirse, başarı o kadar az olur. Sultan II. Abdülhamit Han, tıpkı Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han gibi yüce bir padişahtı. Ama bozuk dönemde olduğu için danışmanları da bozuktu.
Halbuki diğer padişahların kendileri gibi danışmanları da büyüktü. Emirin verdiği işleri yapamıyor veya yaptıramıyorsak, ya kendimizde, ya işimizde veya usulümüzde bir uygunsuzluk var demektir. O zaman bunları kontrol edip işe yeniden başlamak gerekir. Her zaman kolaylaştırın, zorlaştırmayın hadis-i şerifine uygun hareket etmeli. İşlerimizi yaparken, teklif getirirken yeni alternatifler üretmeli. Daima yeni durumlara uyum sağlamalı. Bir yerde takılıp kalmamalı. Ahir zamandayız. Başarılı olmak için genelde herkesin yaptığından farklı şeyler yapmalıdır. Başkalarının düzeninde onun yaptığı işte yarışana fırsat vermezler. Başkasıyla değil, kendi işimizle uğraşmalıyız. Bir toplulukta insanlar birbirleriyle uğraşmaya başlarlarsa, bu yıkımın başlangıcı olur. İnsanları doğrultmaya çalışmakla vakit kaybetmeden, kendimizi düzeltip işimizi doğru yapmaya çalışmalıyız. Büyüklerin yolunda dinimize hizmet etmek için çalışmak zirvedir. Zirvede rüzgar sert eser. Tek başına ayakta durulmaz. Kenetlenmek gerekir.
Öyle bir sevda ki yaktı, kületti, Resulün hasreti canıma yetti. Bitire bitire beni tüketti. Canımın cananı ya Resulallah. Bitire bitire beni tüketti. Canımın cananı ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah. Bas beni bağrına ya Habiballah. Bu canım yoluna kurbandır senin. Canımın cananı ya Resulallah. Bu canım yoluna kurbandır senin. Canımın cananı ya Resulallah. Özledim Resulü Medine'dedir. Gidemedim ona hayli senedir. Medine gülleri tane tanedir. Canımın cananı ya Resulallah. Medine gülleri tane tanedir. Canımın cananı ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah. Bas beni bağrına ya Habiballah. Bu canım yoluna kurbandır senin. Canımın cananı ya Resulallah. Bu canım yoluna kurbandır senin. Canımın cananı ya Resulallah.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
Efendim, şimdi dinleyicimiz dedi ki, birinci dinleyicimiz, küfre sebep olan halden nasıl dönülür? Şimdi sözle imanı gitmesine sebep olan bir şey söylediyse bundan tövbe eder. Yani Allahümme inni yuriden ücretteli imanı ve nikahate yediden bir kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, bunu söylemek suretiyle geri döner. Küfre sebep olan bir iş yaptıysa, fiil olarak, hareket olarak, ondan pişman olur, tövbe eder. Yine bu şekilde söylemek suretiyle yine geri döner. Yalnız dinleyicimiz orada dedi ki, mesela bir kadın ateist birisiyle evlenmeye niyet ettiği an veya evlendiyse onun oradan kurtulması için ondan ayrılması lazım. Ya o adamın Müslüman olması lazım veyahut da o kadının oradan ayrılması lazım.
Niyet ettiyse niyetinden vazgeçmesi
lazım. Vazgeçmesi lazım. Hemen geçmesi gerekir. Bir de Anadolu'da yaygın. Dinleyicimiz de zaten aynı şekilde onu soruyor. Mesela yoldan geçiyor traktörle falan. Dağıt dağıt dağıt falan şey yapıyor. Uzaktan el sallıyor. Bunlar selam olur mu? Selam değil. Hani kolay gelsin falan, buna benzer şeyler söyleniyor falan. Peki bu el kaldırarak selam olmaz mı? Olur. Saadet Ebedi'de yazıyor. Fakat herkesin o bilgiyi bilmesi lazım. Elini kaldıran adam da, kaldırdığı adam da, uzaktaki adam da bilmesi lazım. Mesela orada buyur ki sağ elini işte kaş hizasına kaldırır bu şekilde. Kaldırır. İlk kaldıran selamun aleyküm der. Ama duymuyor karşıdaki. Fakat karşıdaki iyi biliyor ki bu selamun aleyküm dedi. İkisi de bu bilgiyi biliyorsa o da elini kaldırarak aynı şekilde ve aleyküm selam der. Selamlaşma olur buyuruyor. Öbürüsü selamlaşma değil. Ha ben buradayım gidiyorum kolay gelsin size. Anadolu'da yapılıyor.
Temenni.
Temennidir. Efendim bir de burada arkadaşlara da izah edemiyorum diye. Yani sen böyle anlatıyorsun ama Kabe'de de kadın erkek kar. Kabe'de yapılanlar meşru değil ki. Yani Suudların yaptığı İslamiyet'e uygun diye bir şey yok ki. Yani adamlar dünyaya kendilerini şeriat ülkesi diye anlatıyorlar. Şeriatla bir alakaları yok. Tamamen nefislerine uygun ve habilik hakimdir. Ne Kur'an-ı Kerim'e saygı var, ne İslamiyet'e saygı var, ne Peygamber Efendimiz'e saygı var. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam isimlerini bile kaldırıp attılar. Sildirer attılar. Kabe'den de sildirer attılar. Medine-i Münevvere'de bir de ki Hücre-i Saadet'in orada kaldı. Diğer yerlerde Peygamber Efendimiz'in ismini de kaldırdılar. Hani güçleri yese kabir kaldırmaya kalkıyorlar. E onların durumu bu. Dolayısıyla senin aynı şekilde haramına helalına mı dikkat edecek? Kadın erkeği karıştırır. Peki Osmanlılar zamanında kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı. Mesela diyelim ki öğleye kadar kadınlar, öğleden sonra erkekler diyordu. Şimdi yapamaz mı? Yapar yapar da yani o senin ibadetin makbul olsun, kabul olsun derdin dedi ki. Kat kat Kabe'nin etrafında şeyler yapıyor falan filan. Yarın bir gün aynı şekilde oralarda şeyler gibi. Hani Luna Parklarda oluyor ya böyle çocukların bindikleri tren gibi raylı sistem. Onu bile yapar bu herif. Yani onun bir din gayreti yok. Senin ibadetin sahih olsun derdinde değil. İslamiyet'i nasıl bozabilir? Nasıl yok edebilir? Onun derdinde. Senin de altyapın olmadığı için aa bak ya güzel olmuş falan işte. Yaptı bir 30-35 katlı oralara bir zemzem tavur diye. Adam yukarıdan, Diyanet İşleri Başkanı dedi. Ne bu dedi ya, kapattılar dedi Kabe'yi dedi. Tepeden aynı şekilde bakıyorlar, oradan uymaya kalkıyorlar. Aşağıya bile inmiyorlar bunlar. Tabii bozdu attı işte. Nedir bu? Edepsizliktir. Dolayısıyla Kabe'de yapılan orada gördükleri İslamiyet uygun değil efendim. Onlar zaten bozmaya çalışıyorlar. Biz de onun için zaman zaman anlatırken hani kadının hacca gitmesi bu şartlarda caiz değil. Efendim gelen diğer dinleyicimizin suallerine, ben dedi kaza namazı kılıyorum, sünnetleri kılarken de kazaya niyet ettim fakat cuma günü ne yapacağım? Cuma günü ilk, cumanın ilk sünnet var. Ona niyet ettim ilk kazaya kalan öğlenin farzına deriz kâmet getirerek. Ondan sonra zaten iç ezan okunur, hutbe okunur, kâmet getirilip cuma namazı kılınır. Niyet ettim cuma namazının farzını kılmaya uydum hazır olan demek iki rekat. Selam verilir, selamdan sonra kalkarız. Cuma namazının dört rekat son sünneti, ona kâmet getiririz. İlk kazaya kalan ikindinin farzı. İlk sünnetine ilk kazaya kalan öğlenin. Buna ilk kazaya kalan ikindinin farzı. Ondan sonra selam verir kalkarız. Yine kâmet getiririz. Zuhru ahir. Ona kazaya niyet etmiyoruz. Niyet ettim üzerime en son farz olan kılmadığım öğle namazına diye niyet ediyoruz. Niyet ettim üzerime en son farz olan kılmadığım öğle namazına. Niye? Çünkü cumanın şartları tahakkuk etmiyor. Bunun için de bu namazın mutlaka kılınması lazım. Çünkü cuma sahih olmadıysa öğle namazı üzerinde kalıyor kişinin. Borç kalıyor yani. Peki efendim cuma namazı sahih oldu. O zaman bu böyle niyet etmekle ilk kazaya kalan öğlenin farzının yerine geçer. Yoksa kaza borcu nafile olur zaten otomatik olarak.
Niyet ettim zuhra hiridesi olurum.
Üzerime en son farz olan kılmadım öğle namazına evet. Diyecek Türkçe olarak. Saadet-i Bediye'de de yazıyor bu. Ve son olarak da o iki rekat vaktin sünneti ona da kâmet getirir. İlk kazaya kalan sabah namazının farzı der. Böylece ne oldu? Öğle, ikindi ve sabahı kaza etmiş oldu. Akşam ve yatsıyı da ilave ederse bir günlük kaza namazı borcunu da ödemiş olur. Efendim dinleyicimiz dedi ki vitir namazında dedi, bir arkadaşım kunut dualarını bilmiyor. Salli Barik okuyormuş. Hayır Salli Barik değil. Tam ilmi halde var bu. Kunut duasını, kunut tekbiri vacip. Kunut dualarını meşhur olan o iki kunut duasını okumak Hanefi mezhebinde bir kavle göre vacip, bir kavle göre sünnet. Sünnet olan kavline göre bilmiyorsa, ezberleyememişse Rabbena atina veya üç defa Allahümme gafirli, Allahümme gafirli, Allahümme gafirli okur buyuruluyor. Allahümme salli Allahümme barik değil. Ama vacip olan kavli de olduğu için oturup onu ezberlemesi lazım.
Kunut dualarını.
Evet. Dinleyicimiz Türklerle alakalı yani iki kere hükmedecekler falan. Öyle bir şey biz rastlamadık. Mesela şeyde tefsiri Hüseyini'de bir ayet-i kerime var. İşte yeryüzünü salih kullarımıza biz miras ederiz, ihsan ederiz. Bu ayet-i kerimede müfessirler Osmanlı'ya işaret ettiğini tefsiri Hüseyini'de geçiyor. Bildiriyorlar. Onun dışında Türklerle alakalı bazı şeyler, bazı kitaplar
var. İstanbul'un fethiyle alakalı var mesela.
İstanbul'un fethiyle alakalı var. Türklerle de alakalı var ama böyle bir şey duymadık. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. İmam dedi hani kilo sebebiyle veyahut da yaşlı sebebiyle çok ağır hareket ediyor. Biz dedi imamdan önce secdeye gitsek, imamdan önce rüküye gitsek, imamdan önce kalsak. Tehlikeli. Hele imamdan önce secdeye giderse, imamdan önce rüküye giderse. Yani böyleyse biraz ağırdan alacağız. Çünkü imamdan önce giderirse çok ağır bir hadis-i şerif var. Merkep başı gibi olur imamdan önce hareket edenlerin durumu diye. Ama biz arkadayız. İmam Allahu Ekber dedi. Ama işte yere dayanarak falan kalkınca kadar biz kalktık. Elimizi bağladık. Bizim için mahsur olmaz. Efendim son olarak da dinleyicimiz bu. Tabii hemen hemen herkesin başında. Mesela imamın da olabiliyor dedi. Tişörtler giyiyorlar, kaban giyiyor dedi. Arkasında yazılar oluyor dedi. Bunlar mekruhtur buyuruyor. Böyle yazılı şeyler. Peki çorap da kurtarır. Çünkü üstüne basıyorsun. Görünmüyor. Ha orada bu sefer arkadakileri meşgul edersin. Saadet-i Ebediye'de bu konu anlatılırken buyuruyor ki arkadaki de önüne bakarsa yani İslamiyet'in emrettiği şekilde bakarsa onu okumaz. Ama bunlar okunmadığı için fıkıh bilgisi, ilmihal bilgisi olmadığı için mesela cuma namazlarında ben camilerde falan bazen göreyim böyle sağına soluna bakıp duruyor. Önüne de bakıyor falan yazıları okuyor. Ondan sonra cep telefonu var şimdi çıkartıyor şöyle bakıyor koyuyor cebine. Ya bir tek şey olmuyor. Ben namazdayım sonra ararım demiyor. Neredeyse onu da diyecek yani. Hele mesela cuma günü hatip hutbeye çıkıyor falan. Herkes bildiğini konuşuyor. Bakıyorum anne cep telefonu şimdi açıyor da mesajlarını yazıyor. Bunlar mekruhtur. Caiz değildir. Aynen namazdaki gibi olması lazım.
Hutbede dinlerken
yani, değil mi? Hutbede dinlerken de. Yani dünyayla irtibatını kesmen lazım. Yanlış mı? Yanlış. O tişörtlerdeki. Peki efendim ama ne yapalım yazılı oluyor. Ha. O ne yapalım ne olmaz o. Hiç gayret ettik mi? Gittik mesela tişört alacağız yazılı. Bunun yazısı yok mu? Yok. Almadık çıktık. O satıcı firmaya der ki arkadaş yazısız olanı istiyorlar. Biraz da yazısız gönderin. Basın. Ya da dokuyun neyse nasıl yapıyorlarsa onu. O çoğu da baskı zaten o yazılılar. Ondan sonra mecburen adam yazısız da çıkarır. Hayır. Baktılar ki yazısız çok tüketim oluyor. Adamın umurunda değil zaten. Der ki yazılılar kimse almıyor sen yazısız gönder arkadaş ben yazılı istemiyorum. Değil verecek o. Nitekim seccadelerde eskisi gibi değil. O Kabe resimli olan, Mescid-i Nebi resimli olanlar azaldı. Duyuldukça, anlatıldıkça, Müslümanlar birbirlerine anlattıkça ve tercihlerini ben bunu almam arkadaş deyince düz seccadeler yapılmaya başlandı. Nakışsız, düz, tamam seccade. Onları yapmaya başladılar. Dolayısıyla onlara dikkat edersek, şey yaparsak mesele kalmaz. Çoraplarda da, tişörtlerde de bunlara riayet edersek imalat firmalarını zorlamış oluruz. Mesela bir zamanlar onu siz de hatırlarsınız. Hacca gidenler getirirdi bu Kabe resimli şeyleri. Peki kim basıyordu? Japonlar, Hong Kong basıyordu bunları. İkisi de putperest bunların. Senin umurunda mı? Basıyor diyor ki çok tüketim oluyor. Basıyor gidiyor. Hatta daha onu güzelleştiriyor falan filan. Sonra baktı ki bu gitmiyor. Adam satma derdinde. Senin dinine aynı şekilde saygı maygı falan filan söz konusu değil adamın. Böyle bir düşüncesi de yok. Onun için
tesbihlerde de vardı biliyorsun.
Tesbihlerde de Allah Muhammed isimleri yazıyordu falan.
Onlar da hep Hong Kong malı falan diye.
Türkiye'de bile yapıyorlar. Yani. Çok özür dilerim de salaklar var yani. Onu ibadet zannediyor falan. Hani diyor, yeni bir şey yapayım ben diyor buradan köşeyi döneyim. Böyle tespihler satmak suretiyle falan. Dini ticaretine alet ediyor. O da çok tehlikeli. Allah-u Teala muhafaza buyursun.
Muharrem ayının ilk 10 gününde kılınan bir namaz var. Bu yok. Zamana mahsus.
Yok.
Muharrem namazı diye bir namaz var mı?
Şimdi bazıları kitaplarda okuyor, okuduğunu kendine göre anlıyor. Okuyor ve kendine göre anlıyor. Mesela Zilhicce'nin ilk 10 günü, Muharrem'in ilk 10 günü fazilet bakımından kitaplarda anlatılıyor. Zilhicce'nin ilk 10 günü de öyle, kurban kestiğimiz ay. Şey de öyle. Halen daha Zilhicce ayında değiliz artık. Çıktı Zilhicce ayı, Muharrem ayındayız. Yani şu içinde
Muharrem'in
bulunduğumuz...
Muharrem'in ilk 10 günü içindeyiz.
Muharrem ayından önceki ay Zilhicce'ydi. Evet. Onu anlatacaktık, uzattık biraz, özür dilerim. Şu anda Muharrem ayı içerisinde bulunuyoruz. Bugün de çok kıymetli. İlk 10 günü buyuruluyor. Kıymetli. Ha burada nafile namaz kılarsın ama ehl-i sünnet alimleri mesela hem evliyalıkta çok yüksek hem ilimde çok yüksek olan İmam-ı Rabbani Kutsuz Hazretleri açık net bir şekilde buyuruyor ki yani kazaya kalan namaz borcun, kazaya kalan oruç borcun varsa böyle mübarek zaman dilimlerinde namaz kılacaksan kaza namazı. Oruç tutacaksan kazaya kalan orucu. Efendim sadaka vereceğim. Zekat borcum varsa önce zekat. Niye? Israrla. İmam-ı Rabbani Kutsuz Hazretleri buyuruyor ki hani birisi 1.000 lira verse sadaka olarak, birisi zekat olarak 1 lira verse, onun o 1.000 lirasının karşılığı olarak elde ettiği sevapla o 1 liralık zekat olarak verilen sevabı yan yana getirirse deniz yanında damla gibi olur. Yani o 1 lira deniz gibi, o 1.000 lira damla gibi. Akıllı kimse bunun tercihini yapar. Ama hem kitaplar diyor ki çok sevap. İşte o çok sevap, çok sevap, çok sevap deniz yanında damla gibidir buyuruyor.
Birisi demiş ki dinleyicimiz işte sizden nakiller falan yapınca sünnetler konusunda falan hoca geçinen birisi de demiş ki Peygamber Efendimiz'e saygısızlıktır bu, Peygamber Efendimiz'i sevmemektir bu, onun sünnetini hafife almaktır bu demiş.
Ahmak. Sünnet diye herhalde 5 vakit namazın sünnetini ve bir de erkek çocukların sünnetini zannediyor. Halbuki adamın hayatına baksan ne yemesi, içmesi, oturması, kalkması, hatta abdest alması, namaz kılması bile sünnet-i seniye uygun değildir. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak, sünnet-i seniye tabi olmak, yani onu İmam-ı Rabbani Kutsuz Sözleri çok güzel izah etmişler. Zaten Ahmet İbni Kemal Paşa da benim sünnetimi terk edene şefaat etmeyeceğim mealinde hadis-i şerifi izah ederken oradaki benim sünnetim benim getirdiğim şeriat demekmiş. Benim getirdiğim din demekmiş. Ona uymaz. Adam sünneti farzları yerine getirmiyor. Otursun aynı şekilde kendi muhasebesini yapsın. Halbuki diğer ibadetlerden namazda olsun, oruçta olsun, zekatta olsun o ibadetlerin kendine mahsus nafile kısımlar var. O nafile kısımlarına sünnet, müstahap, mendup tasdifler yapılmış. Ve hani şimdi şu anda dinleyen varsa birisi bir şey anlattı ama çok hoş bir misal. Daha önce de bir vesileyle anlatmıştım. Dedi ki ben dedi hani işte sizin tavsiye ettiğiniz o kitapları falan okuduktan sonra dedi kaza namazı kılmaya başladım dedi bir iş adamı. Ve dedi burada yakınımızda bir imam var onunla konuşuyorsun. Hani imam böyle de itiraz ediyor bilmem ne yapıyor ama delil de yok dedi. Sadece itiraz ediyor. Neyse bir gün dedi oraya dedi oranın müftüsü gelmiş. Müftüyle beraber bizim dedi iş yerine geldiler. Ama biz gittik dedi beraberce camide müftü efendi o imam beraberce namaz kıldık dedi. Öğle namazı kıldık dedi. Geldik neyse dedi bizim orada çay içerken falan imam demiş ki müftüye demiş bu demiş sünnetleri terk ediyor. Nasıl terk ediyor demiş kaza kılıyor falan. Müftü de işte başlamış ahkam kesmeye. Bu demiş ki bir dakika. Biz demiş beraber camide miydik? Camideydik. Farzdan önce demiş ben 4 zekat namaz kıldım mı kılmadım mı? Müftü demiş ki kıldım ben gördüm. Peki demiş o farzdan önce 4 zekat kılmak sünnet değil miydi? Sünnetti. Ben demiş sünnet terk ettim mi şimdi? Ha sen sünnet diye niyet ettin. Ben Allah rızası için diye niyet ettim. Ama 4 zekat kıldım. Çünkü demiş hani o farzdan önce 4 zekat namaz kılmak sünnet değil miydi orada? Müftü evet demiş. Ben de terk ettim mi şimdi demiş. Müftü şaşırdı kaldı dedi. Bitti cevap veremedi. Ya buna Allah rızası dedim. Ha sünnet dedim. Ha kaza dedim demiş. Ne fark eder? Kıldın mı kılmadın mı? Kıldın. Peki demiş 4 rekat farzdan sonra da aynı şekilde 2 rekat kıldın mı kılmadın mı? Nasıl demiş sünnet terk ettim ben? Öyle deyince de ne imam cevap verebildi ne müftü cevap verebildi. Çok güzel söylemişsin ama. Hakikaten öyle. Çünkü bu Muhammed Sıddık Efendinin Nevadir Fıkhiye kitabında var. O zat çok net açıklamış bunu. Farzdan önce veya sonra namaz kılmak sünnettir. Buna Allah rızası de, sünnet de, kaza de. Yani öğle namazın 4 rekat farzından önce 4, 4 rekat farzından sonra 2 veya 4 rekat namaz kılmak sünnet.
Peygamber Efendimiz niyet ettim sünnete diye kılmamış.
Kılmadı ki. Niyet ettim Allah rızası için.
Namaza dedi.
E o zaman o da sünnet terk etti değil mi?
Yani.
Sevmiyor demek ki Peygamber Efendimiz hissediyorsun.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
Biz teşekkür ederiz efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.